Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Evet, konumuz niyet etti ve diğer bir hadisimize geçelim. Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bir defasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvede bulunuyorduk. Buyurdu ki, hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler vardır ki, siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadiyi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidir. Bir başka rivayete göre sevap kazanmada size ortak olurlar buyurdu. Müslüm İmare Bahsinde bu hadisi rivayet etmiş. Yine aynı hadisin başka bir versiyonu Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Tebük gazvesinden döndüğümüz sırada şöyle buyurdular. Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardır ki bir dağ yoluna, bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onların bir takım onları bir takım mazeretleri alıkoymuştur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hicretin 9. yılında yapılan Tebük gazvesinden dönerken bu hadisi ifade etmiştir. İşte burada niyet ve ihlasın önemi çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Asr-ı Saadet'te bir savaş çıktığı zaman bütün sahabiler o savaşa katılmak için can atardı. Şimdi burayı okunca aklıma Filistin geldi. Bizler için ne kadar uzak cihat, ne kadar uzak savaşmak. Orada ise artık o savaşla cihatla hemhal olmuş insanları düşünün. Küçücük çocukları düşünün. Ellerinde sapan taşlarıyla o zalimlere, o kafirlere karşı ne yapıyorlar? Mücadele veriyorlar. Yani hayatlarından bir parça olmuş artık cihat. Mücadele. Yani yemek içmek nasıl bir şeyse bizim için, onlar için de mücadele o hale gelmiş. Namaz kılmak için, kılmak nasıl bizim için bir eylemse, o zalimlere karşı yerden bir taş alıp fırlatmak, onlar için de o hale gelmiş. Yani olayla bütünleşmişler. Şimdi sahabenin özelliği de oydu. Yani peygamber bir savaşa çıkacak ve bununla ilgili bir çağrıda bulunduğunda, bütün sahabeler, eli silah tutan, imkanı olan bütün sahabeler ne yapıyordu? Allah Resulü'nün yanında savaşmak için can atıyordu. Herkes kendi imkanlarıyla veya varlıklı Müslümanların yardımıyla savaşa hazırlanıyordu. Maddi imkansızlıkları yüzünden savaşa katılamayanlar büyük bir sevaptan mahrum kaldıklarını düşünerek üzülüyor ve gözyaşı döküyorlardı. Ama bu bilince sahip olmayan insanlar ise, yani cihat kültürü oluşmamış, peygamber sevgisi kalplerinde yerleşmemiş insanlar ise genelde olaya nasıl bakarlar? Yani çok affedersiniz argo tabirle yırttık bu işten diye düşünürler. Ama sahabe öyle değil. Cihat emri geliyor, elinde imkanı olan, malı olan kendi imkanlarıyla. Yoksa zengin Müslümanların kendilerine verdikleriyle hemen Allah Resulü'nün yanına, onun safına geçiyorlar ve onunla savaşmak için can atıyorlar. Bu sırada bir de ellerinde imkanı olmayan, hasta olan, başka sebeplerden savaşa katılmama durumu söz konusu olan insanlar ise kendilerince şöyle düşünüyorlardı. Yani o insanlar cihada gidiyorlar, savaşacaklar. Kimisi şehit olacak, kimisi gazi olacak. Ve Allah katında, Allah yolunda savaştıkları için gerçekten büyük ecir kazanacaklar. Ya biz? İşte bu hadis-i şerif de o konuya açıklık getiriyor. Diyor ki Allah Resulü, yani Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardır ki, bu sebepten dolayı, yani ellerinde imkan olmadığı için, hasta oldukları için veya Allah'ın kendi dininde mazeret olarak kabul ettiği mazeretleri yüzünden savaşa katılamayan o kimseler var ki, bir dağ yoluna, bir vadiye girdiğinizde, bunu ashabına söylüyor. Yani savaş sonrası beraber dönen ashabına söylüyor. Yani biz diyor bir yola girdiğimizde veya bir vadiden geçtiğimizde, onlar da bizim gibi yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Çünkü niye? Niyetleri Allah'ın rızasını kazanmak. Niyetleri Allah Resulü ile birlikte olmak. Niyetleri Allah Resulü'nün yanında savaşmak. Niyetleri Allah Resulü'nü korumak, gözetmek. Ama imkanları yok. Allah Resulü de onların bu halis niyetlerinden dolayı onları o kendisiyle cihat eden, kendisiyle savaşa katılan insanlarla aynı kefeye koyuyor. Rabbimiz çünkü onların ne yapıyor? Niyetlerini gayet iyi biliyor. Niyetleri salih. Yani onlar şunu yapmıyorlar. Ağızlarıyla ifade ettiklerini kalpleriyle de tasdik ediyorlar. Yani onlar münafıklık yapmıyorlar. Ağızlarıyla söyledikleri kalplerindekiyle tenakuz halinde değil, tezat oluşturmuyor. Allah-u Teala da bu konuya vakıf olduğu için ne yapıyor? Evet diyor. Ben onların kalplerinde olanı biliyorum. Onlar gerçekten benim rızamı kazanmak için gözyaşı döküyorlar. Üzülüyorlar. Ve ben de onlara o cihatta Allah Resulü'nün yanında olan insanların sevabını veriyorum diyorlar. Diğer hadisimize geçelim. Ebu Yezid Ma'an İbni Yezid İbni Ahnes radıyallahu anhum. Babası Yezid de dedesi Ahnes. O da sahabiymiş. Babam Yezid sadaka vermek üzere yanına birkaç dinar aldı. Ve onları Mescid-i Nebevi'de oturan birinin yanına koydu. Ben mescide uğrayarak paraları aldım ve babama götürdüm. Babam, vallahi ben onları sen alasın diye bırakmamıştım deyince, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giderek durumu arz ettim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Yezid, sen niyet ettiğin sadaka sevabını kazandın, Ma'an aldığın para da senindir buyurdular. Şimdi Ma'an Yezid'in oğlu. Ma'an bir sahabe ve şöyle bir şey yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz insanlardaki takvayı? Yezid sadaka verecek ihtiyaç sahiplerine. Ama şunu yapmıyor. Demek ki o zaman Müslümanlarda da böyle güzel bir haslet var, bir adet var. Yani falan şahsı tespit ederek veya kişileri tespit ederek götürüp malını onlara bu benim sadakamdır al demiyor. Ne yapıyor? Mescid-i Nebevi'de oturan birinin yanına koyuyor parayı. Direkt eline vermiyor. Yani o görsün parayı da alsın. İhtiyacı varsa alsın diye. O sırada Yezid'in oğlu geliyor. Babasının sadaka olarak koyduğu parayı alıyor. Bunun üzerine babası diyor ki Ma'an'a, ey Ma'an diyor, ben o parayı sen oradan alasın diye koymadım. O parayı Mescid-i Nebevi'de oturan ihtiyaç sahibi insanın yanına koydum ki o oradan alsın diye. Tabi Ma'an hemen endişeye kapılıyor. Bu da sahabenin güzel hasletlerinden bir tanesi. Yani bir eylem yapmış oğlan. Babası da diyor ki ben o parayı sen alasın diye koymadım. O para senin değil, senin hakkın değil diyor. Hemen bir korkuya, endişeye kapılıyor. Yani ben Allah'ın rızası olmayan bir şey mi yaptım? Hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Sahabelerin en güzel özelliklerinden bir tanesi de buydu. Herhangi bir yanlış yaptıklarında hemen Allah Resulüne koşuyorlardı. Ya Resulallah, ben böyle bir şey yaptım. Ne yapmam gerekiyor? Yani bana yardımcı ol, bana bir yol göster. Bu nedenle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki babasına, ey Yezid diyor, sen niyet ettiğin sadaka sevabını kazandın. Senin niyetin neydi? Yani fakir, ihtiyaç sahibi bir insana sadaka vermekti. Ve bu niyetle o parayı götürdün, oraya koydun. Tamam, sen niyetin Allah'ın rızası olduğu için sen bu niyetin karşılığını kazanmış oldun. Oğlunun da diyor ki, ey Maan diyor, aldığın para da senindir. Yani sen de yanlış bir şey yapmadın. Yani o parayı rahatlıkla yiyebilirsin. Ha Maan şunu yapabilir dedi. Yani parayı yemesinde bir beis yok. Çünkü bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Ama Maan şunu da yapabilirdi. Allah Resulü böyle dediği için ben götürüyorum, parayı yerine koyayım da diyebilirdi. Bakın, bir tercih hakkı vardı. O tercih hakkını nasıl kullandı? Gerçi hadis bize ifade etmiyor. Ama Allah Resulü şunu ifade ediyor. Babasının yaptığından dolayı, niyetinin halis olduğundan dolayı karşılığını, ecrini alacağını, Maan'ın ise kendisinin için bırakılmayan o parayı almasına rağmen o parayı harcayabileceğini ortaya koyuyor. Sonuçta niyetleri halis olunca bunun karşılığında da kazanılacak ecir de Allah'ın rızasına uygun oluyor. Bu hadisten alacağımız sonuçlar nedir? Sadaka verirken Allah rızası için vermeye niyet etmemiz gerekiyor. İkincisi, sadakalar insanın en yakınına verilmelidir. Bu da önemli bir konudur. Yani biz elimizde imkanımız var, Allah'ın rızası için sadaka vermeyi düşünüyoruz. Bu sadakayı verirken ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle en yakınlarımızdakini tespit etmemiz gerekiyor. Bir kural bu. İhtiyaç sahibi olan en yakınlarımız. Ha şöyle de olabilir. Yakınlarımız var, ihtiyaç sahibidir ama uzaklarda daha fazla ihtiyaç sahibi olan insanlar olabilir. Yani hayat memat meselesi derler ya. Ha tercihimizi o zaman uzaklarda olanlar için kullanmamız gerekir. Ama her iki tarafta aynı durumda zaruret sahibi ise, ihtiyaç sahibi ise, o zaman önceliği yakınlarımızdan yana koymamız gerekiyor. Üçüncü olarak sadakalar bir vekil vasıtasıyla da ne yapılabilir? İnsanlara ulaştırılabilir. Bu ise olayın takva boyutudur. Çünkü bir hadis aklıma geldi bu maddeyi okurken. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü Allah'ın gölgesi altında gölgelenecek, yani cennetine girip de Allah'ın gölgesi altında gölgelenecek insanları sayarken bunlardan bir tanesi de şöyle bir özelliğe sahip. Sağ elinin verdiğini sol elinin görmediği. Yani Allah rızası için, Allah için sadaka verecekse bir insan ne yapmalıdır? Bunu gizli yapmalıdır. Mümkün olduğu kadar. Yani sadaka alan kişinin sadaka veren kişiyi bilmemesi en güzel olanıdır. Neden? Çünkü sadaka alan insan, sadaka veren insan karşısında bir eziklik duyar. Yani bir minnet duyar. Ama bizim dinimizin en güzel özelliklerinden bir tanesi ise insanların, verenin verdiği kişiyi minnet altında bırakmaması, alanın da minnet altına girmemesidir. Sadakadaki aslında en güzel nokta budur. Yani bizler Allah için sadaka vereceksek bunu ne yapmamız gerekiyor? Gizli yapmamız gerekiyor. Çünkü önemli olan nedir? Allah'ın rızasıdır. Niyetimizdir. Ha Allah biliyorsa kalbimizde olanı, kime vermişiz? A şahsına, B şahsına, C şahsına. Bu önemli değil. Veya bunu falan falan falan kişinin bilmesi de önemli değil. Çünkü insanların en çok çektikleri uzuvlarından bir tanesi de dilidir. Yani insanlar bunu sağda solda konuşabilir. Yanlış sonuçlara sebep olabilir. Onun için sadakanın en eftal olanı gizli olarak yapılanıdır. Ve buradan sadaka vermek durumunda olan kardeşlerimize de bunu bu şekilde ifade edelim. Eğer sadaka verecekseniz mümkün olduğu kadarıyla bunu gizli olarak yapın. Ki biraz önce söylediğim gibi sadaka verdiğiniz insanlar size karşı minnet altında olmasın. Veya bu birilerinin ağzında malzeme de olmasın. En güzeli gizli olarak verilenidir. Hadisten öğrendiğimiz son maddede ashab-ı kiramın hayatında mescitlerin önemli yeri vardır. Sadaka vermek için bile mescitten faydalanabilir insanlar. Diğer bir hadisimize geçiyoruz kıymetli dinleyicilerim. Cennette müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas radıyallahu anh şöyle dedi. Veda haccı yılında Mekke'de yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ona adamım bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı diye sordum. Hazreti Peygamber hayır dedi. Yarısını dağıtayım mı dedim, yine hayır dedi. Ya 1/3'üne ne buyurursun ya Resulallah diye sordum. 1/3'ünü dağıt. Hatta o bile çok. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da halka avuç açtırmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükafatını alacaksın buyurdu. Sa'd İbni Ebu Vakkas sözüne devamla dedi ki, ya Resulallah, arkadaşlarım gidip de ben kalacak mıyım burada? Yani ölecek miyim diye sordum. Hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak yükseleceksin. Allah'tan öyle umulur ki daha nice yıllar yaşayarak kimi insanlar yani müminler senden fayda, kimileri de kafirler yani zarar görecekler. Allah'ım ashabımın Mekke'den Medine'ye hicretini tamamla. Onları geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir buyurdu. Bu sözleriyle Peygamber aleyhissalatü vesselam Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzüldüğünü ifade etti. Evet, şimdi hadisimize dönelim. Sa'd İbni Ebu Vakkas ölüm kendisini yakalamak üzereyken, yani ölümle karşı karşıya gelmiş bir durumda hissettiği anda kendisini, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim kızımdan başka bir mirasçım yok. Epey de bir malım var. Ben bu malımı dağıtmak istiyorum. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı diyor. Yani insanlara vereyim mi? Bakın, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın çok halis bir niyeti var. Yani elinde bulundurduğu malın 1/3'ünü ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak dağıtmak istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki hayır diyor. Peki yarısını dağıtayım mı ya Resulallah diyor. Allah Resulü yine hayır diyor. Ya 1/3'ünü dağıtayım mı ya Resulallah diyor. 1/3'ünü dağıt diyor Allah Resulü. Hatta o bile çok. Neden? Nedenini açıklıyor Allah Resulü. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da halka avuç açtırmaktan hayırlıdır diyor. Çünkü Allah Resulü hadisin devamında şunu söylüyor. Diyor ki Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinde senin için ne vardır? Mükafat vardır. Çünkü diyor, Allah senin kalbinde olanı biliyor. Allah senin niyetini biliyor. Demek ki programımın başında da ifade ettiğim gibi İslam bir müminin hayatını kuşatan kuralların bütündür. Yani Allah'ın emirlerinin ve nehilerinin bir bütünüdür. Bizler öyle ibadetler yaparız ki kendi katımızda küçük olarak görürüz. Küçümseriz. Ama öyle değildir. Yeter ki o yaptığımız ibadette Allah'ın rızası söz konusuysa, hani demiştim ya hadiste, yoldan insanlara eziyet veren bir taşı dahi kaldırman ibadettir diyor Allah Resulü Müslim'de geçen hadiste. İşte burada çalışıp çabaladın, helal olarak kazanıp evine getirdin ve eşinin ağzına verdiğin bir lokma dahi Allah'ın rızasına uygun olarak kazanılmışsa, elde edilmişse ve Allah rızası için bunu eşine veriyorsan, o dahi senin için nedir? Allah katında ibadet hükmündedir. Çünkü Allah'ın rızasına uygun olan her ibadetin karşılığı da nedir? Bir mükafatı yerine getirmektedir. O yüzden bizler Müslümanlar olarak şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Kulluk hayatımızın her alanını kapsamak zorundadır. Allah'a kulluk ettiğimiz her alanda ibadetin küçüğü ve büyüğü gibi bir ayrıma gitmememiz gerekiyor. Veya öyle söylemeyeyim de şöyle ifade edeyim. Daha doğru bir ifade olur. Çünkü ibadetlerde gerçekten ecri büyük olan ibadet de ecri küçük olan ibadet vardır. Şöyle ifade etmem daha doğrudur. İbadetlerimizi küçümsemeyelim. Allah rızası için yapmamız gereken hiçbir şeyi küçümsemeyelim. Yeter ki niyetimiz ne olsun? Halis olsun, salih olsun. Allah muhakkak ki bunun karşılığını bize verecektir. Evet kıymetli kardeşlerim, programımızın sonuna böylelikle gelmiş oluyoruz.
Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz.